Herkese merhaba, Yoldayız Geliyor Musun podcastine hoş geldiniz. Bu bölümde arayıştan bahsediyoruz. Kendini bulmak, ne istediğini bulmak, eski versiyonlarınla barışmak, neye benziyor, benim için neye benziyor da bunları konuşacağız. Başlamadan önce bu bölümün sponsoru Hayvel'e teşekkür etmek istiyorum. Bu bölümü dinlerken kendini anlamak için biraz daha desteğe ihtiyacın olduğunu düşünebilirsin. Eğer öyleyse seni uzman terapistlerle buluşturan bir platform olan Hayvel'e bekleniyorsun. Online terapi seanslarını dilediğin zaman, dilediğin yerde güvenli, gizliliğin %100 korunacağına emin olarak başlayabilirsin. Kendine uygun uzmanı hızlıca bulmak için Hayvel'e kayıt ol, ücretsiz 15 dakikalık bir ön görüşme yap ve uygun fiyatlarla terapi seanslarına başla. Seans satın alırken %10 indirimden faydalanmak için 10 yoldayız kodunu kullanmayı unutma. Link bölümün açıklamalarında. Bilmiyorum size de oluyor mu ama ben bazen kendimi bir tüketme modunda buluyorum. Yani bir şeyle kafayı bozuyorum, takıntı haline getiriyorum ve onunla ilgili her şeyi yapıyorum, her şeyi öğreniyorum ve sonra bir daha sana bakmak istemiyorum. Bu bazen bir yemekle ilgili olabiliyor. Mesela bir yemeğe kafayı takıyorum ve haftalarca o yemeği yapıyorum ve onu yiyorum. Sonra bir daha o yemeğin fotoğrafını bile görmeye takatim kalmıyor. Veya asıl bu bölümde konuşmak istediğim içerik üreticileri, insanları tüketiyorum. Birini keşfediyorum Instagram'da, sosyal medyada ve bayılıyorum. Ve böyle bazen haftalarca sadece o kişinin içeriklerini takip ediyorum. Hani içerik üreticisi olarak da bunu yapıyorum. Hani işin arka planını bilsem de, nasıl %100 gerçekle yansımadığını bilsem de içeriklerin, bir kişiyle kafayı bozuyorum ve onun her şeyini öğrenmek için bugüne kadar paylaştığı, atıyorum hani bir yıldır içerik paylaşıyorsa bir yıldır paylaştığı her şeyi belki böyle bir ay içinde tüketiyorum. Belki siz şu anda bunu bana yapıyorsunuz. Belki bu bölümü dinlerken, bu bölüm bugün dinlediğiniz 10. bölüm. Kaydettiğim tüm bölümleri tüketmeye çalışıyorsunuz. Umarım hayal kırıklığına uğratmam sizi. Çünkü şu oluyor, bir yerden sonra o kişiyi tüketiyorsun ve onunla ilgili her şeyi öğrendin ve artık ilgini kaybetti. Bitti, bitiriyorsun o insanı senin için, tüketiyorsun. Çok garip geliyor bana, bunu yapıyor olmam çok garip geliyor. Ve içerik üreticisi olarak öbür tarafından bakarsam, perdenin öbür tarafına, insanların hani işin bu olduğunda insanların ilgisini sürekli tutmak çok, yani zor ve imkansız geliyor. Sürekli ilgi çekici olmak. Çünkü özellikle hani şey değilse yaptığın iş, atıyorum, teknolojik ürünler yorumluyorum, inceliyorum, deniyorum veya sadece makyaj ürünleri deniyorum ve paylaşıyorum değilse, ki o bile bence, bir süre sonra insanlar senden sıkılıyorlar. Ve geçen belki zamanlarda, bilmiyorum çok oldu aslında, diyor. Birileri şey demişti, hani bana değil de başka birine sorarken, bana eminim diyen vardır bu arada, hani hep aynı şeyler yapıyorsun. Aynı sabah kahvaltısını ediyorsun, benzer şeyler yapıyorsun, benzer gün içinde aktiviteler yapıyorsun, benzer işler çıkarıyorsun, bir şeyleri değiştirsene. Ve işte demiştik ya, bu benim hayatım, hani sizin eğlenceniz için hayatımı daha heyecanlı bir hale getirmek istemiyorum. Bu benim için keyif veren şey hayatımın böyle olması. Ben böyle olmasını istiyorum hayatımın. Hani içerik için mi yaşıyoruz, yaşamak için mi içerik üretiyoruz gibi bir soru geliyor insanın aklına. Ben yaşamak için içerik üretmek istiyorum. İçerik üretmek için yaşamak istemiyorum. Ama bir yandan da içerik üretmek için içerik üretmek istiyorum. Yani tamamen ürettiğim içeriğin hani benim yaşam kaynağım olması da birazcık içeriğin üzerine çok fazla baskı ve yük koyuyor. O zaman içeriğin doğallığını, keyfini bozuyor. Bu birçok işte geçerli. Yani ne zaman o senin o olmazsa, bu yeterince iyi performans göstermezse, hayatım tehlikede, ben tehlikedeyim düşünceleri geldiği anda o işin üzerine çok fazla yük binmiş oluyor. Çok fazla baskı olmuş oluyor ve biraz işin içindeki yaratıcılığı öldürebiliyorsun. Kendimle ilgili de bunu düşünmeye başladım. Yani yıllar oldu YouTube'a video çekmeyeli mesela ve YouTube'u bırakmamın sebebi çok fazla başkaları için içerik için yaşamaya dönmüştü benim hayatım ve bundan hiç hoşlanmıyordum. Bu beni hiç tatmin etmiyordu. Hayatımı kaçırıyordum. İçerik gözünden bakıyordum her şeye. İçerik ve link gözünden bakıyordum. Kafayı yemek üzereydim gerçekten o dönem. Ve benim için hep böyle olmuştur, ya siyah ya beyaz. Kesti ve attım bir anda YouTube'a içerik üretmeyi. Ha, bir gün geri döner miyim bilmiyordum bunu söylerken de, kaç yıl oldu da dönmedim. Ama şimdi bu şey olmasın, hiç YouTube'a dönüyor gibi bir şey çıkmasını istemiyorum. Öyle bir beklenti de yaratmak istemiyorum ama kendimi ve hayatımı YouTube olabilir, bu bir newsletter olabilir, e-mail olabilir. Bilmiyorum henüz, daha cevabını bulmuş değilim ama hani beni tüketmemiş insanlarla, gerçekten benim de böyle takip ettiğim insanlar var. Ben de her zaman hem bir içerik üreticisi hem bir içerik tüketicisi olarak bakmaya çalışıyorum her şeye. Ve bazı insanlar var, gerçekten evergreen diye bir laf vardır. Yani sonsuza kadar geçerli ve sonsuza kadar kullanışlı kalan şeyler, anlamlı kalan şeyler, değerli kalan şeyler. Böyle içerik üretiyorlar. Ya kadın yıllardır aynı tarzda, aynı şekilde, aynı hayat tarzını, aynı lifestyle'da içerik üretiyor. Hayatında bazı minik değişiklikler oluyor. Bazen taşınıyor, bazen işte bilmiyorum işinde bir değişiklik yapıyor, web sitesini değiştiriyor vesaire, ama aşağı yukarı aynı. Ve takipçisi de o kadar hızlı büyümüyor. Çünkü öyle sansasyonel şeyler yapmıyor veya yaşamıyor. Ama o kadının hayatına özeniyorum mesela. Daha istikrarlı, düzenli, belli, keyifli bir hayatı var ve bunu paylaşıyor ve bunu paylaşmaktan keyif aldığını hissediyorum. Ben de bunu istiyorum. Yani baktığı zaman insanlar benim içeriklerime, ya bunu paylaşmaktan keyif alıyor enerjisi geçsin istiyorum. Ve bir yandan da bu işi yaklaşık 10 yıldır yapıyorum. Gerçekten mi? Yok, daha 10 yıl olmadı. İlk videomu 2016'da yayınlamıştım. O yüzden 8 yıl olmuş. 8 yıldır bu işi yapıyorum. Ve siz de eğer aranızdan 8 yıldır veya daha uzun zamandır bir işi yapanlarınız varsa, öncelikle bravo, çünkü bugünümüzde çok az bir aynı işi böyle 8-10 yıldır yapan çok az insan kaldı. Yani herkes sanki bana böyle birkaç yılda bir meslek değiştiriyor gibi gelmeye başladı, bilmiyorum. Bunun sebebi doyumsuzluk mu, iştahsızlık mı, ekonominin kötü gidişi mi bilmiyorum. Yani bu ayrı bir konu, bunu deşmek gerekir. Ama uzun süre bir iş yapınca perspektifiniz değişiyor o işle ilgili. Yani siz değişiyorsunuz kesinlikle. 8-10 yıl dile kolay. Çok uzun bir zaman gerçekten. Hele hele hani kariyerinizin ilk dönemlerindeyse bu. Ve şu anda hani şöyle düşünüyorum. Geldiğim yerde, bu yaşımda, bu olgunluğumda daha hani büyümekten daha çok, daha çok, daha çoktansa daha gerçek, daha gerçek, daha az ve özü kovaladığım bir yerdeyim. Ve kendim olabilmenin çok önemli olduğu bir yerdeyim. Gerçekten şu doğru, 20'ler çok zor yaşlar. 30'lar çok daha rahat. Bilmiyorum 40'lar, 50'ler ne olacak. Ama 30'larda gerçekten şey bir anda sanki azalıyor. Çok fark edilir bir şekilde. Başkalarının ne dediğini umursama oranın belki yarı yarıya azalıyor olabilir. Umarım bu sene 40'larda daha da azalıyordur. Zannediyorum öyle. Ve bu yüzden böyle yeni bir içerik kolu arayışındayım. Yeni bir aslında şey yapacağım. Yeni bir offering de isimleri. Yeni bir ürün sunacağım. Ürün mü denir? Benden alabileceğiniz bir şey. Bunu bir arkadaşımla yapıyoruz. Bu podcast yayınlandığında daha çıkmamış olacak. Size teaser vereyim burada. Eğer detaylarını isterseniz beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Oradan duyuracağız çünkü. Bir arkadaşım, hatta bu yeni yıl hedeflerimde vardı. Onu dinlediyseniz yeni yıl hedeflerimi. Yeni yıl hedeflerimden birini gerçekleştirmek üzereyim. Bir workshop yapıyoruz bir arkadaşımla. Bu workshop ilk yayına çıktığı zaman canlı olacak. Yani bizimle beraber canlı buluşmalar da dahil olacak buna. Daha sonra istediğiniz zaman da yapabileceğiniz şekilde satın alabileceksiniz. Biraz daha uygun bir fiyata kendi zamanınızda yapmak için, ama canlı yayınlar vesaire dahil olmayacak. İlk girenler işte destenin waitlistinden çıkabilecek bir konuşma grubumuz olacak, podcast kanalımız olacak. Oradan herkesle konuşuyor olacağız süreç boyunca. 3 haftalık bir program olacak. Neyse, bunu mesela böyle bir şey yapmak benim için ilk defa sunduğum bir şey. Yani alıyorsun, içinde meditasyonlar var, bizde videolar var, bir sürü anlattığımız eğitimler var, worksheetler var. Çok kapsamlı bir program. Üzerine çok çalıştık gerçekten. Çok içimize sindi. İngilizce bu arada. İlk defa İngilizce bir şey sunuyorum. İçerik sunuyorum. Hani deste ürün olarak çıktı ama hani şey olarak benim meditasyonlarım, öğretilerim vesaire, hani tüm içeriklerim çoğunlukla mesela Flow'da Türkçe olduğu için ilk defa böyle bir şey sunacağım. Heyecanlıyım. Nasıl performans gösterecek merak ediyorum, ya da nasıl insanlar gelecek merak ediyorum. Mesela böyle bir şey yapmak şu anda içime siniyor. Bu doğru geliyor bana. Ve bu yani çekirdek ekiple gerçekten burada olan ve hani kimisi belki hani beni yıllardır takip ediyordur. Kiminiz belki beni yeni takip etmeye başlamıştır. Kimisi yabancıdır. O da bu arada çok değişti yani oranlar. Podcast tabii ki %100 Türkçe konuşuyoruz ama Instagram ve TikTok'ta oranlar yani Türkiye %60'lara falan düştü. O yüzden bilmiyorum ne olacak bu işler. Ama yeni bir kendimi ifade etme kolu arayışında olduğumu söyleyebilirim. Tekerlekler dönüyor kafamızda. Bakalım neye çıkacak bu iş. Buradan şuna geleceğim konu olarak da. Hani insanları tüketmek vesaire derken hem tükettiğim insanlardan fark ediyorum hem de kendimden. Versiyonlarımız oluyor. Ve geçmiş versiyonlarıma bakarak gelecek versiyonlarım için çok heyecanlanıyorum. Çok garip değil mi düşününce yani o 5 yaşındaki Ece hala burada. 15 yaşındaki Ece hala burada. 22 yaşındaki Ece hala burada. Hepsi benim içimde. Ya hepsini taşıyorum sürekli bir sonraki adıma. Ve her geçmiş versiyonum hem benim hem hiç de ben değilim gibi hissettiriyor. Ve her geçmiş versiyonum bir noktada bir kırılma noktasına geliyor ve bir sonraki şey için arayışa geçiyor. Bu kırılma noktaları benim hayatımda bir noktaya kadar ki bu nokta işte 25 yaşlarıma doğru, 27 yaşlarıma doğru hep dış etkenler dolayısıyla oldu. Yani kontrol edemediğim dışarıda gerçekleşen şeylerle benim hayatım bir dönüşüme girdi gibi ve yani dönüşüm yapmaya zorlandım, itildim gibi hissettim. O 25-27 yaşlarımdan sonra dediğim dönemde ise bu değişimleri daha çok ben çekmeye, ben karar vermeye başladım bu değişimlerle ilgili. Daha çok hayatımla ilgili kontrolü biraz daha elime aldım gibi hissetmeye başladım. Yani mesela çocukluğumda işte okul çok zor, insanlar çok kötü kalpli derdim. Tabii ki o yaştaki farkındalığımla hiç suçlamıyorum. Tabii ki öyle diyecektim. Tabii ki dışarıyı suçlayacaktım. Veya ailem beni hiç anlamıyor diyordum ergenliğimde. Terk edip gitmek istiyorum bu evi diyordum. Veya üniversitede kalbim çok kırıldı diyordum. Anlaşılmıyorum diyordum. Veya sonra mobbing yapılıyor. Çok mutsuzum. Yapmak istediğim şey bu değil. Nasıl çıkacağım buradan? Başarısızlık bu diye kendimi suçluyordum. Bulunduğum durumdan memnuniyetsizliğimi sürekli şikayet halinde dile getiriyordum. Sonra sosyal medyaya başlayınca insanlar beni anlamıyor, yeterince kendim olamıyorum vesaire. Ve hepsi böyle bir kırılma noktasına dışarıyı suçlayarak oldu. Ve bir yerden sonra dışarıyı suçlamak çok yorucu bir hale gelmeye başladı. Sürekli başka biri benim hayatımı kontrol ediyormuş gibi hissediyordum. Ve çok karanlık bir yerde bir şekilde ben bir şey yapmalıyım, benim içimde bir şey değişmeli. Böyle çok hani bir fısıltı olarak duydum belki bu yönlendirmeyi ve o noktada başladı benim bu spiritüel yolculuğum. Ve birkaç sene, böyle belki bir iki sene gerçekten kendi içime döndüğüm çok acayip spiritüel iki sene geçirdim. Ve kendimi tanıdım, kim olduğumu tanıdım, kim olduğumu öğrendim. Özellikle bir yere doğru gitmeye çalışıyorsan kim olduğunu öğrenmek çok önemli. Osho'nun Martıları Seven Adam diye bir kitabı var. Kitapta şöyle diyor, benim çok sevdiğim ve hayatımı derinden etkileyen bir söz. Kim olduğunu öğrenmediğin sürece bütün arayışların boşuna. Çünkü arayanı tanımıyorsun. Uf, uf, uf, uf. Arayanı tanımıyorsun. Ve ben işte bu iki sene o arayanı tanımaya çalıştım. Sorun arayışta değil bence. Yani insan olmanın bir parçası sürekli bir arayış halinde olmak. Bazıları güçte arıyor bir şey, güç arıyor. Bazıları prestij arıyor. Bazıları aşk arıyor. Bazıları dua arıyor, Tanrı'yı arıyor. Huzuru arıyor. Neyse bir şey arıyoruz hepimiz. Bu normal bir şey bence. Ama bu içimizde bu dolurken, bu arayış halindeyken aynı zamanda ben bu dönemde, yani o arayıştaki olduğum, kendimi aradığım dönemde farkındalığımı eğiterek o arayış dışında da var olabildiğimi öğrendim. Yani ihtiyacım olan şey her zaman başka bir yerde, başka bir rinde değil. O yüzden arayış içinde elimde olanlarla tatmin olduğum anlar yaratabilmeyi öğrendim bu yolculukla. Bu yolculuk işte benim için yogaydı, meditasyondu, eğitimlerdi, yazmaktı, ağlamaktı, sormaktı, sorgulamaktı, terapiydi. Ve böyle bir dönem gerçekten çok uçtum. Ayaklarım yerden çok kesildi. Bence bu hani bu dünyalara girip kendini keşfe giren birçok insanın yaşadığı bir dönem. Bu hani böyle aşırı mistik bir hale geçiyorsun yani işte evet evren evet herkes bir evet her şey evet çakralar evet enerji evet her şeyin bir anlamı var rüyamda şunu gördüm yoga'da şunu hissettim meditasyonda gözlerim doldu meditasyonda gözümde şu canlandı bu ne demek şu ne demek şu ne demek o ne demek o ne demek ne demek ne demek ne demek bazen bir anlamı var bazen bir anlamı yok her şeyden bir anlam çıkarmaya çalışmayı bırakmayı öğrendim ben. O dönemden sonra. O dönem içinde ben de aynen böyleydim. O ne demek? Bu ne demek? Evren bana ne söylüyor? Şu ne işareti? Buna ne işaret? Kartlar bana ne söylüyor? Ne yapmalıyım? Bu şey bir şey. Hep böyle bir sorma halindeydim. Şimdi ise çok daha sakin bir yerdeyim bu arayışla ilgili. Daha eminim kendimden. Kendimi tanıyorum. Ve bazı şeylerin bir döngü halinde olduğunun farkındayım. Bazen günlüğümü yazarken aşırı yüzeysel, her şeyden şikayet eden bir yerde olabiliyorum. Bazen günlüğümü yazarken sanki evrenden bir şey bana download geliyormuş gibi yazabildiğimi de biliyorum. Düşüncelerimin, hislerimi nasıl etkilediğinin farkındayım. Mesela geçen gün bir diziyi bitirdim. Netflix alakasız konuya geldi. Nasıl değiştirdim? Dizi One Day izlemediyseniz öneririm. Güzel bir diziydi. Ve son bölümü kalp parçalıyor. Yani tabii birçok bölümü böyle kalp parçalıyor. Ve son bölümde ben de teaser vermeden anlatmaya çalışıyorum. Kendi hayatımda böyle bir şey olduğunu yani bir saniye düşünüverdim. Aman Allah'ım bütün vücudum sanki o gerçekten olmuş. Böyle bir sürü senaryolar düşündüm bir anda bununla ilgili. Ve ağlıyorum ama diziyle artık alakam yok. Dizi için anlamıyorum. Kendi hayatımda ya böyle bir şey olursa diye ağlamaya başlıyorum. İnanılmaz bir korku sardı bedenimi. Ve kendi kendimi şeyle sakinleştirmek zorunda kaldım. Ece bu gerçek değil. Böyle bir şey yok. Güvendesin. Şu an buradasın. Git canı bir öp, git canı bir sarıl. Çünkü canla ilgiliydi. O yüzden düşüncelerimin ne kadar güçlü olduğunu fark ettim bu dönemde. Ve bu düşüncelerin bedenimde nasıl hisler yaratabildiğini, nasıl duygular çıkarabildiğini fark ettim. Ve dolayısıyla hangi düşüncelerimi daha çok enerji, daha çok güç vermek istediğimi seçmeye başladım. Bu bence asıl hayatımın kontrolünü ele almak buydu. Hangi düşüncelere güç vermek istiyorumu fark ettim. Kendimi tanıdıktan, kendimi anlamaya başladıktan sonra. Gölgelerim olduğunu fark ettim mesela. Yani ben de mükemmel bir insan değilim. Ve o gölgelerimin beni bugüne kadar nasıl getirdiklerini gördüm. Şey gibi hani gölgelerim olmasın, karanlık yanlarım olmasın ne gibi mesela işte öfkeli bir insan olmayayım, kıskanç bir insan olmayayım, ne bileyim hırslı bir insan olmayayım. Hani böyle negatif olarak tanımladığımız birçok şey. Böyle olmak istemiyorum diye bastırdığın her şey senin içinde biraz var ve bastırdıkça seni kontrol eden hale geliyorlar. Gölgelerini öldürmek istiyorsan hani kendini öldürmen gerekir. Çünkü gölgen her zaman var. Hani güneş olduğu zaman daha çok görüyorsun belki gölgeni ama aslında her zaman gölge var. Gölge yanlış bir şey değil, gölge kötü bir şey değil. Ve o yanların ortaya çıktığı zaman güneşli bir günde gölgeli yanların görünür oldukları zaman, kaçınılmaz oldukları zaman ondan kaçmaya çalıştığın zaman obsesif hale geliyorsun onunla ilgili. Yani seni sürekli kovalıyor çünkü gölgen. Ama eğer bugün gölge burada ve bu gölgeyle bugün beraber yürüyeceğiz. Yani mesela atıyorum bir şey oldu, birini çok kıskandın ve lanet olsun diyorsun. Çok şanssızım ya da haksızlık ya da neyse. İçimde böyle bir yer var. Kıskançlık duyan, haksızlık hisseden, daha çoğunu hak ettiğini düşünen bir parçam var içimde. Diyebilmek mesela. O zaman acı bir insan olmuyorsun işte. Hani çok tatlı bir insan denir ya. Bence bir de acı insan olmak diye bir şey var. Çok acı bir insan. Acı insanlar var. Yani tadı acı insanın. Onlar işte gölgelerini iterek besliyorlar. Gölgelerinden kaçmaya çalışarak o gölgeli yanlarını besliyorlar ve böylece daha da acılaşıyorlar. Tatlı olmak önemli bence. Tatlı olmak da içindeki acıyı kabullenmekten geçiyor. Yani mesela ben şeyi çok severim. Çikolatalı bir tatlıya mesela chocolate chip cookie, çikolata parçacıkla bir kurabiyenin üzerine azıcık tuz koyunca uf nasıl güzel olur. Güzel olur yani. Sen de öyle düşün. Sen de çok tatlı bir kurabiyesin ve üzerine birazcık tuz var. Bu da seni daha lezzetli yapıyor. Daha fazla boyutlu yapıyor. Daha çok boyutlu bir insan oluyorsun. Hepimizin boyutları var. Bence bir insanı ilginç yapan şey bu. Neye kızıyorsun? Ne tetikliyor seni? Ne konuda iyileşmeye çalışıyorsun? Ne konuda çaresiz hissediyorsun? Ne konuda korkuyorsun? Bunlar seni insan yapan şeyler. Ben birini tanıdığım zaman bunları da bilmek istiyorum onunla ilgili. Hani çok uyumaya çalışınca uyuyamazsın ya. Uyumam lazım. Yarın işte çok erken kalkacağım. Yarın uçağa bineceğim. Çok erken kalkacağım. Uyumam lazım. Uykun gelmez ya bir türlü. Bence arayış da böyle bir şey. Yani ne arıyorsan, çok fazla onu aramaya odaklıysan arayışın kendisi seni strese sokuyor ve kalbini kapatıyor. Çok fazla isteyince, çok fazla arzulayınca o arzuladığın şeyinle aranda bir gerginlik yaratıyorsun, bir itişme yaratıyorsun. Halbuki uykuya dalarkenki gibi kendini bir bırakırsan, serbest bırakırsan, izin verirsen, beklersen kendiliğinden gelir ve kendiliğinden uyuyakalırsın zaten. Mutluluk da böyle geliyor bence. Keyif de böyle geliyor. Hayattan keyif almak böyle geliyor. İstediklerinle buluşmak böyle oluyor. Hadi bir soru dinleyelim.
Ben yaklaşık 6 yıldır yurt dışında yaşıyorum ve senin desteden bir gün rastgele çektiğin köklen kartı üstüne çok fazla düşündüm. Ve yaşadığım yere çok fazla da köklenemediğimi fark ettim. Bıraktığım yerde de köklerimin giderek azaldığını düşünüyorum. Bulunduğum yerde de ilişkilerimin çok yüzeysel olduğu düşüncesindeyim. Bağ kurmanın birlikte sadece uzun vakit geçirerek oluştuğu inancına sahibim. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Köklenmek sence ne kadar kolay bir şey? Şimdiden çok teşekkürler.
Köklenmek bence pek kolay bir şey değil. Aynı gerçekten bitkileri düşünürsen, o bitkinin yeni toprağına alışması, oraya iyice derin kökler salması zaman alan bir şey. Bence insan olarak da böyleyiz. Kendi inancını fark ettiğim bir şey var burada senin de dediğin. Çok uzun süre zaman geçirerek oluştuğunu düşünüyorum bağların diye. Bence kökler illa insanlarla bağ kurarak olmak zorunda değil. Yani bir bulunduğun yerle olan bağın, köklerin insanlar aracılığıyla olmak zorunda değil. Senin oradaki rutinlerin köklerin olabilir. Senin evin senin köklerin olabilir. Senin işin, yaptığın şey, oraya kattığın şeyler senin köklerin olabilir. Benim daha önce bölümlerde bahsettiğim bir şey. İnsanlarla derin bağlar kurmak, hani bir çevre oluşturmak o zaman alan bir şey. Kimi insanlarla da ama tanışır tanışmaz o elektriği hissettiğin oluyor diye düşünüyorum ama çaba gerektiriyor. Yani özellikle hani bir yaştan sonra çok boş zaman olmadığında zaman ayırmak yeni ilişkilere, özellikle hani arkadaşlık ilişkilerine kolay olmuyor biliyorum. Ama sana zaten şu anda o huzuru verecek şey enerjini nereye aktarmak istediğini seçmek ve bununla ilgili bir karar vermek. Yani ben hedefim burada ilişkiler kurmaksa belki, tabii bunu hep biz Can'la konuşuyoruz. Mesela Türkiye'den ziyaret ediyorlar Londra'yı ve çok sevdiğimiz insanlar da oluyor. Tabii ki görüşmek, görmek istiyoruz ama mesela geliyorlar Londra'ya ve tatile geliyorlar ve istiyorlar ki sen sabahtan akşama kadar onlarla beraber ol. Halbuki senin burada bir rutinin var. Sen burada yeni bir hayat kurmuşsun. Sen tatilde değilsin burada. Sen burada yaşıyorsun. Dolayısıyla bir hafta boyunca sabahtan akşama her gününü oraya seni ziyarete gelmiş biriyle geçirip sonra tekrar buradaki hayatına dönmen pek kök salmana yardımcı olmuyor olabilir. Mesela ben bunu Paris'te yaşarken çok yaptım. Sürekli olarak hani birileri gelsin Paris'e, onlarla beraber tüm günümü, tüm zamanımı geçireyim. Onlar gidince tamamen kendi içime kapanayım. Ben İstanbul'a gitmeyi bekleyeyim. Ben İstanbul'a gidince yine oradaki ayrı bir rutin. Hiç kendimi oraya ait bırakmadım, olmaya bırakmadım, izin vermedim kendime. Şimdi burada yaptığım şey ise Londra'da hani tabii ki bazı arkadaşlarım bir iki günlüğüne geliyor ve o iki gün tamamen onları ayırıyorum. Ama hani daha uzun, özellikle eğer nadiren gördüğüm arkadaşlarımsa ve görmek istediğim. Ama öyle buradaki hayatımı tamamen bırakıp sonra beni burada bırakıp gidecek insanlara zaman ayırmaya mesela hayır demeye başladım. Bununla ilgili daha başka önceliklerimi önceliklendirmeye başladım diyebilirim. Böyle.
Yurt dışında yaşıyorum. Ailem Türkiye'de, İstanbul'da yaşıyor. Bu nedenle sürekli her gün görüşmek istiyorlar, FaceTime yapmak istiyorlar. Ama hani benim de bir hayatım olduğunu bazen unutuyorlar ya da aradıklarında hani arıyorlar, ben meşgulüm diyorum. Ondan sonra onlardan 2 saat sonra geri aramamı bekliyorlar. Bu durumda o dengeyi nasıl kurmamız gerekiyor? Bu konuda düşünceleri nelerdir merak ediyorum.
Bugün yurt dışında yaşayanlardan gidiyoruz. Tamamen rastgele açtım bu arada. Çok komik ve az önce aslında bahsettiğim konulara benzer bir soru. Bu konuyla ilgili çok hızlı, kısa bir şey söyleyeceğim. Bu zor bir şey, ilişkileri uzaktan sürdürmek, özellikle aile ilişkilerini. Beklentiler de zor. Benim ailem böyle değil açıkçası. Ama başka şekillerde bu tarz bir şeyle nasıl baş et? Yani bu illa ailen yurt dışında yaşıyorsan olmak zorunda değil. Hani sınır belirlemek istediğin, özellikle telefonlaşmayla ilgili, belirlemek istediğin biriyle ilgili kullanabileceğin bir taktik. Saat belirleyin, gün belirleyin ve diyeceksin ki ben bunu hani öf yeter artık aramayın, ben de sizi anlamıyorum. Hani şikayet eder veya isyan eder bir şekilde değil, tamamen şu şekilde. Benim gün içinde programım çok yoğun oluyor, telefonuma bakamıyorum, vakit ayıramıyorum ama sizinle konuşmak çok istiyorum. O yüzden şöyle bir şey yapalım mı? Her salı günü saat 8'de telefonlaşalım mı ya da FaceTime'laşalım mı gibi böyle bir set zaman gün belirlerseniz o zaman bence herkesin beklentileri çok daha net olur. Ve böylece sana asla ulaşamayacaklar, ne zaman bir daha konuşacakları belli değil gibi de hissetmezler. Bugünlük bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bahsettiğim workshop'a katılmak isterseniz beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Oradan paylaşacağım. Eğer benimle beraber yoga, meditasyon yapmak isterseniz, ritüeller yapmak isterseniz, kendinizi tanımak, kim olduğunuzu anlamak, arayışı yapan kişi kim tanımak isterseniz Flow of Studio'ya üye olabilirsiniz. Gelen sorulardan birinin de bahsettiği destek kartlarımı almak isterseniz thisisus.com linki aşağıda var. Aynı zamanda uygulamanın app'in bekleme listesine de yine web sitesinden girebilirsiniz. Ya da uygulamayı indirerek App Store'dan girebilirsiniz. Eğer podcast dinlemeyi seviyorsanız, dinlediğiniz platformdan 5 yıldız verirseniz çok mutlu olurum. Eğer terapiye başlamak isterseniz 10 yoldayız koduyla Hayvel'de %10 indirimle seanslara başlayabilirsiniz. Bir sonraki bölüme kadar yoldayız. Geliyoruz.